Ayrım 17. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 228. Nima'nın bir eşi vardı. Luna. Evet, adı Luna'ydı. Nima'nın her şeyiydi. Nima'ya her şeyi söyleyebilirdiniz. Bir hiçmiş, bir çöpmüş gibi davranabilirdiniz. Bunlara aldırmazdı. Ama eşi hakkında kötü bir söz ettiğinizde gözü kararırdı. Bir sabah Luna ana kampa süslü bir sepette taze ekmek, peynir, mango, liçi ve daha bir sürü şey getirdi. Çadırların arasında gezerek dağıtmaya başladı. Herkesin yüzü güldü, teşekkür etti. Clara'nın çadırının önünden geçerken Luna'nın ayağı çadırın kazığına ya da Clara'nın orada olmaması gereken çantasına takıldı. Sepetteki her şey yere saçıldı. Luna'nın avuçları yüzüldü. Belki o kadar önemli bir şey değildi. Clara hemen yanındaydı. Kadına yardım etmek yerine dikkat etsene diye tısladı. Dağda prima donna gibi yaşıyordu. Aptallık işte. Nima patlamak üzereydi. Bunu anladım. Zıvanadan çıkacak diye korktum. Neyse ki Johannes Forsell çabuk davranıp Luna'yı ayağa kaldırdı. Yere saçılanları toplayıp sepete koydu. Johannes Forsell'le araları iyi miydi? Forsell'in herkesle arası iyiydi. Onunla karşılaştın mı? Yani herkes nefret etmeye başlamadan. Savunma Bakanı olmadan hemen önce bir röportaj yaptım. Öyleyse kesin anlayamazsın. O zamanlar herkesin sevdiği biriydi, hayat doluydu. Her durumda baş parmaklarını havaya kaldırır, yüzünden gülümseme eksik olmazdı. Belki dediğin gibi Nima'ya herkese olduğundan daha yakındı. Let me bow to the mountain legend derdi hep. Dipnot, İngilizce bırak dağın efsanesinin önünde eğileyim. Buna benzer şeyler. Bir de durmadan what a wife you have, what a beautiful woman derdi. Dipnot İngilizce ne inanılmaz bir eşim var, ne kadar güzel bir kadın. Tabii bütün bunlar Nima'nın gönlünü okşuyordu. Nima daha sonra bunların karşılığını vermiş olmasın. Nasıl yani? Mikhail nasıl ifade edeceğini bilemedi. Dayanaksız suçlamalarda bulunmak istemiyordu. Yani Nima diyorum, Clara Engelman'ın hayatı pahasına Johannes Forsell'e yardım etmiş olmasın. Elin şaşkın bir ifadeyle baktı. Bu nasıl olacak ki dedi. Nima, Victor ve Clara ile birlikteydi değil mi? Svante ile Johannes zirve tırmanışına daha erken başlamıştı. Biliyorum ama ondan sonra... Clara'nın kurtulma imkanının olmadığı yazılıyor hep. Gerçekten öyle miydi dedi Mikhail ve beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Elin köpürdü. Elbette öyleydi diye bağırdı. Yeter artık ya. O tepelerin yakınına bile gelmemiş bir sürü aptal sallayıp duruyor. Bak ben sana anlatayım. Sanki sözcük arar gibi bir süre sustu. Oranın nasıl olduğu hakkında bir fikrin var mı? Düşünemezsin bile. İnanılmaz soğuk, ağır. En iyisiyle ancak kendine yetersin. Her bir adımını düşünürsün. Hiç kimse Nima Rita bile 8300 metrelik bir yükseklikten yüzü buz tutmuş cansız bir bedeni aşağı indiremez. Clara o durumdaydı. Aşağı inerken gördük. Bunu biliyorsun değil mi? Victor'la kıvrılarak birbirlerine sarılmış karların üzerinde yatıyorlardı. Biliyorum. İşi bitmişti. Ona bu dünyada hiç kimse yardım edemezdi. Ölmüştü. Ben yapbozun her parçasını kontrol ediyorum yalnızca. Sen bunları külahıma anlat. Bir şey ima etmeye çalışıyorsun değil mi? Sen de başkaları gibi Forsell'in peşindesin. Değilim diye bağırmak istedi Mikhail. Değilim. Derin bir nefes aldı. Özür dilerim dedi. Ben yalnızca... Sen yalnızca ne? Bu öyküde bir bit yeniği olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Clara Victor'la aynı yerde bulunmadı. Bir yıldan önce onlara ulaşılamadığını biliyorum. Arada çok şey olmuş olabilir. Çığ, felaket, fırtınalar ama yine de. Svante Lindberg'in anlattıklarından hoşlanmadım. Sanki bütün gerçeği söylemiyormuş gibi geldi. Elin sakinleşti, bahçeye baktı. Bunu anlayabilirim dedi. Niçin anlayabilirsin? Svante ana kamptaki muammalardan biriydi. 22. bölüm. 27 Ağustos. Katrin Lindos kamburunu çıkartmış, kedisiyle birlikte kanepede oturuyordu. Telefonuna baktı. Mikhail'i defalarca aramıştı. Kendine kızıyor, utanıyordu. Kendini çırılçıplak açığa vurmuş, karşılığında şifreli bir mesajdan başka hiçbir şey alamamıştı. Dilencinin Clara Engelman'a dediği gibi sana da mam sahip dediğini sanıyorum. Başka bir şey hatırlamıyor musun? Her sözcük çok değerli olabilir. Mam sahip dedi kendi kendine. Google'da aradı. Kolonyal Hindistan'da beyaz kadınlar için kullanılan saygı ifadesi çoğu kez mem sahip diye yazılır. Kesinlikle böyle demiş olmalıydı. Katrin aldırmadı. Hem şu Clara Engelman da kimdi? Her kimse umurunda değildi. Mikael de umurunda değildi. Haydi kendisinin anlaşılmaz zayıf bir anında yazdığı seni özledimden geçtik. Zahmet edip küçük bir nezaket cümlesi bile yazmamıştı. Merhaba, nasılsın? Cehenneme kadar yolu vardı. Katrin bir şey yemek için mutfağa girdi ama aç değildi. Buzdolabının kapağını çarparak kapattı. Masadaki kaseden bir elma kaptı, onu da yiyemedi. Kafasında birden bir şimşek çaktı. Clara Engelman, tanıdık bir isimdi, parlak bir isim. İsmi Google'a yazdı ve bütün öyküyü hatırladı. Bir zamanlar Vanity Fair'da onunla ilgili bir röportaj okumuştu. Yapacak işi olmadığından poz verdirilerek çekilmiş fotoğraflarına bakmıştı. Everest'te dağcıların ana kampında çekilmiş fotoğraflara. Clara ile birlikte ölen Victor Grankin'in de fotoğrafları çekilmişti. Clara'nın saf bir güzelliği vardı, hüzünlüydü de. Daha doğrusu depresyonunu gizlemek için sürekli gülümsemesi gerekiyormuş gibi gerilimli bir neşeyle bakıyordu. Grankin daha çok... neydi? Grankin mühendisti ve profesyonel dağcıydı. Macera seyahatleri düzenleyen bir şirketin danışmanıydı ama daha çok bir askere benziyordu. Komandoya. Özellikle bir fotoğrafta hemen arkasında Johannes Forsell vardı. Katrin yüksek sesle küfretti. Mikael Blomquist'a duyduğu öfkeyi bile unuttu, cevap yazdı. Ne buldun? Elin Felken'in biraz önceki öfkesi geçmiş, sanki kısacık bir anda bir uçtan diğerine savrulmuş gibi yerini şaşkınlık ve merak almıştı. Evet tanrım dedi, Svante hakkında ne diyebilirim? O nasıl bir kendine güvendi, sınırsızdı yani. İnsanları istediği her şeye ikna edebilirdi. Kamptaki herkes o iğrenç yaban mersini çorbasını bile içmeye başlamıştı. Adam satıcı olmalıymış. Ama Everest'te her şey istediği gibi olmamıştı herhalde. Nasıl yani? Svante Victor ile Clara'nın ilişkisini bilenlerden biriydi. Bundan rahatsız olmuş gibiydi. Niye rahatsız olmuştu sence? Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Belki kıskanıyordu. Sanırım Victor bunu fark etti. Hatta artan tedirginliğinin arkasında bu vardı diye düşünüyorum. Victor bundan niçin tedirgin olsun ki? Bir şey dengesini bozdu işte. Kamptaki en sağlam kaya olmaktan çıkıp ürkek bir şeye düştü. Svante'den korkuyor muydu diye de düşünüyorum bazen. Niçin korksun? Spekülasyon yapacak olursam Clara ile yaşadığı ilişkiyi Stan Engelman'a söyleyecek diye korkuyordu diyebilirim. Svante'nin Stan Engelman'la bağlantısı olduğuna dair bir şey var mı? Bilemiyorum ama... Ama? Svante sinsi bir adamdı, bunu gittikçe daha çok anlıyordum. Bazen Engelman'ı tanıyormuş gibi konuşuyordu. Stan deyişinde bir rahatlık vardı, bir teklifsizlik. Belki yanılıyorumdur. Hem o kadar zaman sonra hatırlamak epeyce zor. Yalnızca sonlara doğru Svante'nin de süngüsü düşmüştü. Sanki hep tetikteydi. Yani o da mı endişeliydi? Hepimiz endişeliydik. Anlaşılır bir şey. Svante için ana kamptaki muamma demiştin. Öyleydi. Bir yandan kral gibi kendinden emin, bir yandan tedirgin ve paranoyaktı. Savurgan ve cömertti ama kötüydü de. Bir yandan yalakalık yaparak üzerinizdeki gömleği alır, hemen arkasından iğneleyebilirdi. Johannes Forsell ile ilişkisi nasıldı? Biraz aynıydı sanırım. Bir yanıyla sever gibiydi. Diğer yanıyla göz hapsinde tutuyordu, açığını bulmaya çalışır gibiydi. Bunu nereden çıkardın? Bilemiyorum. Belki basının Forsell hakkında yazdığı onca boktan etkilendim. Nasıl etkilendin? Yazılanlar bana adil gelmedi. Bazen Johannes Svante'nin yaptığı bir şeyden dolayı mı suçlanıyor diye düşündüm. Of, ne çok konuşmaya başladım. Mikael bir kahkaha attı. Belki çok konuşursun ama daha iyi düşünmeme yardım ettiğin için mutluyum. Dediğim gibi yazacağım haber için endişelenmene hiç gerek yok. Spekülasyonu ben de severim fakat haberlerimde mutlak gerçeğe bağlı kalırım. çok sıkıcı. Ha evet, belki bu iş biraz dağa tırmanmaya benzer. Bir sonraki kaya çıkıntısı nerede diye tahmin yürütemezsin, emin olmalısın. Yoksa başın belaya girer. Doğru. Mikael telefonuna baktı, Katrin cevap vermişti. Bir soruyla cevap vermişti. Konuşmayı kesmek için iyi bir fırsattı. Elin Felke'ye dostça veda etti, çantasını alıp sokağa çıktı. Nereye gideceğini bilemiyordu. Frederica Nyman, Trongsund'daki evine öğleden sonra geç saatlerde geldi. Kapalı psikiyatri kliniğinin Güney Bloku başhekimi psikiyatr Farzat Mansur'dan uzun bir e-posta almıştı. Polisle birlikte Farzat Mansur'a Nima Rita'nın klinikte tedavi görüp görmediğini araştırması için ayrıntılı bilgiler göndermişlerdi. Frederica Nima'nın klinikte tedavi gördüğüne ihtimal vermiyordu. Şerpa'nın vaziyeti kuruma yerleştirilemeyecek kadar kötüydü. Fakat kanında bulunan antipsikotik ilaç izi tersini söylüyordu. Farzat'ın neler yazdığını heyecanla merak etmesinin nedeni soruşturmadan daha çok buydu. Farzat telefonda yumuşak, nazik bir ifadeyle konuşmuştu. Frederica internette gördüklerinden de hoşlanmıştı. Adamın bakışları ışıltılı, gülümsemesi sıcaktı. En önemlisi Facebook'ta planörle uçmanın ilgi alanı olduğunu yazmıştı. Fakat şimdi gönderdiği e-postada hem Frederica'ya hem de Bublanski'ye göndermişti. Bir çeşit resmiyet vardı. Öfke ve savunma kaynıyordu. Çok sarsıldık, çok üzgünüz. Hemen şunu belirteyim ki olay yılın en talihsiz zamanında gerçekleşti. Temmuz ayının o haftasında ne ben ne de klinik şefi Christer Alm klinikteydik ve maalesef mesele iki masa arasında kaldı. Ne olayı, ne meselesi, ne masası diye düşündü Frederica öfkeyle. O sevecen planörcünün her şeyi böyle birbirine karıştırmasından incinmişti. Bütün bir e-postayı gözden geçirdikten sonra, çok uzun ve dolambaçlıydı, Nima Rita'nın Güney bloğunda kaldığından emin oldu. Kaydı başka bir isimle yapılmıştı. 27 Temmuz akşamı klinikten kaçmış ve bu polise bildirilmemişti. Bunun için sayılan bir sürü bahanenin başında sorumluların izinli olması geliyordu. Hastayla ilgili özel gizlilik kararı nedeniyle uymak zorunda oldukları kurallar vardı. Ya da belki korku, belki suçluluk duygusundan dolayı ihmal edilmişti. Belki biliyorsunuz, Christer'le ben Güney Bloğu'nun sorumluluğunu bu yılın Mart ayında üstlendik. Çok sayıda hastanın odalara kapatılması ve bizim hastalar üzerinde yalnızca olumsuz etkisi olduğuna inandığımız zorlayıcı önlemlere başvurulması gibi bir dizi yanlış uygulama keşfettik. Bu tür uygulamaya maruz kalanlardan biri 2017 Ekim'inde Nihar Raval adıyla hastaneye kayıt olmuştu. Kimlik bilgileri yoktu. Hasta raporlarına göre 44 yaşındaydı. Paranoid şizofreniden muzdaripti. Teşhis konulması zor, nevrolojik hasarları vardı. Nepal'den, dağlık bölgelerden geldiği söyleniyordu. Frederica kızlarına baktı. Kanepeye oturmuş, her zamanki gibi telefonlarıyla oynuyorlardı. Hasta hiç diş tedavisi görmemiş, acil ihtiyaç duymasına rağmen kardiyoloğa da gönderilmemişti. Aşırı ilaç verilmişti. Değişik dönemlerde yatağa bağlanmıştı. Bu son derece uygunsuz bir durumdu. Aldığımız bilgilere göre, maalesef ayrıntılarını anlatamayacağım, adama yönelik bir takım tehditler vardı. İşin ciddiyetini yeterince anlamamış olabiliriz. Fakat kesinlikle sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yalnız benim ve Christer için hastanın iyiliğinin her şeyden önde geldiğini anlamanızı dilerim. Hastaya biraz insanlık göstermek, tekrar güvenini kazanmak istedik. Hasta mekan duygusunu kaybetmişti, nerede olduğunu çıkaramıyordu. Üstelik çok öfkeliydi. Anlattıklarını kimse dinlemiyor diye öfkeleniyordu. Bu nedenle ilaçları önemli ölçüde kestik. Terapötik tedaviye başladık. Korkarım pek başarılı olmadı. Delüzyonları çok ağırdı. Ne kadar konuşmak isterse istesin kliniğe hiç güveni yoktu. Biz hiç değilse bazı yanlışları düzeltebildik. Örneğin Nima demeye özen gösterdik. Bu onun için çok önemliydi. Serdar Nima dedik. Eşi merhume Luna'yı takıntı haline getirdiğini tespit ettik. Akşamları sık sık eşinin adını bağırarak hastanenin koridorlarında dolaşıyordu. Eşinin ağladığını, bağırarak yardım istediğini söylüyordu. ağır, yorumlanması zor atak alplerinde bir madamdan, bir mam sahipten bahsediyordu. Krister'le ben aslında tek kişiden bahsettiğini, bu kişinin de eşi olduğunu düşündük. Anlattığı şeylerde büyük benzerlikler vardı. Şimdi sizin ilettiğiniz bilgilerden sonra adamın sandığımızın aksine bir değil, iki travma yaşadığını düşünüyoruz. Adamın durumunu açıklığa kavuşturmamış olmamız bir çeşit yetersizlik olarak görünebilir. Fakat ilk başlarda koşullarımız çok ağırdı. Bu nedenle her şeye rağmen ilerleme sağladığımızı iddia edebilirim. Haziran ayının sonunda durmadan sorduğu kuş tüyü kabanını geri alabildi. Bu kaban ona güven duygusu verir gibiydi. Sürekli alkol istiyordu. Kesinlikle daha az yatıştırıcı almasının sonucuydu. Bazı geceler içindeki çığlıklar susar gibiydi. Gece korkusu azalmaya başlamıştı. Krister'le ben bu değişikliklerin verdiği güvenle tatile çıktık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorduk hem adam hem de klinik açısından.
Tabii ya diye düşündü Frederica, tabii. Nasıl bir iyi yolsa Nima Rita ölüp gitmişti işte. Klinik yönetiminin Nima'nın oradan kurtulma yönündeki çaresiz arzusunu yanlış değerlendirdiği gün gibi ortadaydı. Verandaya çıkmasına müsaade etmeleri anlaşılabilirdi. Ama tek başına çıkmasına müsaade ederek bütün kuralları çiğnemişlerdi. 27 Temmuz'da öğleden sonra kaçmıştı. Verandanın yüksek çitiyle tavan arasındaki dar açıklıktan zorlanarak geçmiş, yırtılan pantolonundan küçük bir kumaş parçası kalmıştı geride. Daha sonra keskin kayalıklardan aşağı inmiş, Maria Torge çevresini kendisine yurt edinmişti. İşin en sinir bozucu tarafı, Krister Arm 4 Ağustos'ta tatilden dönene kadar hiçbir işlem yapılmamıştı. Krister döndükten sonra da polise haber verilmemişti. Çünkü söz konusu hasta hakkındaki her türlü gelişmenin yalnızca adı belirtilen ilgili kişiye verileceğine dair çok açık talimat vardı. Anlaşılması zor resmi bir jargonla yazılmış metin buram buram gizlilik kokuyordu. Önemli bir şeyin örtbas edilmeye çalışıldığı ortadaydı. Frederica Güney bloku üzerine biraz daha bilgi edindikten ve Bublanski ile uzun bir telefon konuşması yaptıktan sonra daha önce yaptığını yaptı. Blomquist'i aradı. Michael Katrin'e cevap yazmamıştı daha. Tudor Arms restoranında oturmuş birasını yudumluyor, bir eylem planı yapmaya çalışıyordu. Aslında Svante Lindberg'i aramalıydı. Dram'ın anahtar kişisinin o olduğuna gittikçe daha çok inanıyordu. Ama içinden bir şey ayağını daha sağlam basması gerektiğini söylüyordu. En mantıklı kaynak hiç kuşkusuz Johannes Forsell'in kendisiydi. Forsell'in ne durumda olduğunu bilmiyordu. Ne ona, ne Rebecca'ya, ne de basın sekreteri Niklas Keller'e ulaşabiliyordu. En sonunda bunları bir kenara koyup kalacak bir yer bulmaya karar verdi. Çalışabileceği ve uyuyabileceği bir yer. Bunlara sonra devam ederdi. Ev işini düşünmeye fırsat bulamadan telefonu çaldı. Frederica Nyman'dı. İlginç bir şeyler bulduğunu söyledi. Michael konuya girmeden telefonu kapatmasını istedi. Arkasından SMS gönderip korumalı bir hattan görüşebilmek için bir sinyal uygulaması kurmasını istedi. Cevap geldi. Beceremem, anlamıyorum, uygulamalardan nefret ederim, beni çıldırtıyor. Durmadan cep telefonlarıyla uğraşan kızların yok mu? Güneş doğudan mı doğar türünden bir soru bu. Bırak uygulamayı onlar yüklesin, annenizin dedektif olmasına yardım edeceksiniz de. Haha, deneyeceğim. Michael bir süre bekledi, birasını içerek sokağa baktı. Çocuk arabalarıyla giden iki kadın vardı. Yeni bir dil formuyla yazılmış bir SMS alana kadar düşüncelerini başıboş bıraktı.
''Yani sen şimdi gerçekten bir çeşit Michael Blomquist misin?''
Michael yüksek teknoloji hünerini göstermek için iki eliyle zafer işareti yaptığı bir selfie gönderdi.
''Cool!''
''Abartma!''
''Ve annem dedektif olacak.''
Kesinlikle diye cevap verdi Michael. Karşılığında bir gülümseme aldı. Michael bu işte o kadar da beceriksiz olmadığını düşündü. Şaşırıp bir kez daha kırmızı kalp göndermese yeterdi. Bu defa herhalde akşam gazetelerinin diline düşerdi. Kıza adı Amanda'ydı neler yapacağını anlattı. Frederica Nyman 15 dakika sonra uygulama üzerinden aradı. Michael sokağa çıkıp telefonu açtı.
''Kızlarımın gözünde saygınlığım arttı.'' dedi Frederica.
''Öyleyse bugün işe yarar bir şey yaptım demektir. Neler oldu?'' Frederica Nyman mutfaktan bir kadeh şarap aldı, öğrendiklerini anlatmaya başladı. ''Yani adamın İsveç'e nasıl ya da niçin geldiğini bilen yok, öyle mi?'' diye sordu Mikael. ''Olayın etrafında bir çeşit gizlilik duvarı var, askeri gizlilik sanırım.''
''Sanki memleketin güvenliği söz konusu.''
''Bilemiyorum.''
''Ya da memleket güvenliği ayağına birini koruyorlar.''
''O da olabilir tabii.''
''Bütün bu işlerde bir tuhaflık yok mu?''
''Olmaz mı?'' dedi Frederica, bir süre sustu. ''Büyük bir skandal. Anladığım kadarıyla adam küçük bir odada yıllarca tutulmuş. Diş doktoruna bile göndermemişler ya da başka bir tedaviye. O kliniği biliyor musun? Bilmiyorum.''
Gustav Stasio'nun vaatlerini okumuştum.
''Çok görkemliydi değil mi? Sağlık hizmetinde öncelik en çok ihtiyaç duyulanlara verilecekti. Bir toplumun değeri en zayıflarına nasıl baktığı da ölçülürdü.''
''En azından bunları yapmaya hevesliydi değil mi?''
''Elbette'' dedi Frederica, ''ama başka zamanlardı. Diyalog ve terapiye saf bir inanç duyuyordu. En azından ağır hastalarla ilgili. Ne yazık ki psikiyatri başka bir yola girdi. İlaç ve zorlayıcı önlemlere yöneldi. Klinik göl kenarında, muhteşem bir yerde, konağa benziyordu. Gittikçe umutsuz vakaların, özellikle savaş travması yaşayan göçmenlerin kapatıldığı bir yere dönüştü. Personel bulmakta zorlanmaya başladılar. Kliniğin ünü çok kötü.''
''Anlıyorum.''
''Uzun zamandır kliniği kapatma, il sağlık kurumlarına aktarma planları yapılıyordu. Gustav Stasio'nun vakıf yönetimindeki oğulları, şöhreti iyi olan doçent Christer Alm'ı kliniğin başına geçmeye ikna ederek bu planları engellediler. Christer Alm kliniği modernleştirip yenilemekle başladı işe. Christer ile meslektaşları Nima'yı bu süreçte keşfettiler. Ya da dosyalardaki adıyla Nihar Ravalı.
Hiç değilse adamın baş harflerini korumuşlar.
Öyle, ancak ortada karanlık bir şeyler var. Nima ile ilgilenen kliniğin adını vermeyi reddettiği bir adam var. Nima ile ilgili her türlü bilgi öncelikle bu adama verilecekmiş. Emin değilim ama yükseklerden birine benziyor. Klinik personelinin ürktüğü birine.
Örneğin bakanlık sekreteri Lindbergh gibi mi?
Yahut savunma bakanı Forsell.
Umutsuz bir durum.
Ne demek istiyorsun?
Yığınla cevapsız soru var.
Hem de ne yığın?
Nima'nın klinikteki tedavi sürecinde Forsell'den bahsedip bahsetmediğini de öğrenemedin değil mi?
Hayır.
Ama
belki Bublanski'nin düşündüğü gibidir. Adam Forsell'i Hornsgatan'daki dükkanda televizyonda gördükten sonra takıntı etmiştir. Senin telefon numaranı da bununla bağlantılı olarak almıştır.
Bu işi dibine kadar araştıracağım.
İyi şanslar dedi Frederica.
Şansa gerçekten ihtiyacım var, teşekkür ederim.
Konu dışı bir şey sorabilir miyim?
Buyur.
Şu benimle iletişime geçirdiğin DNA araştırmacısı kim tanrı aşkına?
Bir arkadaş.
Felaket bir tarzı var.
Haklı nedenleri var dedi Mikael.
İyi akşamlar deyip telefonu kapattı. Frederica sandalyeye oturdu, göle baktı. Çok uzaklarda belli belirsiz seçilen kuğuları gördü.
17. ayrımın sonu. Sayfa 243.